neyse adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programı Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya birlikte hazırladı. Cihan Aydoğan sizlere sesimizi ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp, yine sizlerle birlikteyiz. Hayatın seslerine ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatmak istiyoruz. +90 312 463 34 19 463 34 21 E-posta adresimiz de var. hayatinsesleri@trt.net.tr Facebook, Twitter ve Instagram'dan da ulaşabiliyorsunuz. Hayatın Sesleri yazmanız yeterli olacak. Tabii ki Memleketim FM yayınından da şu anda sevgili dinleyenlerimize ulaşıyor durumdayız. Sevgili dinleyenlerimiz, dünkü programımızda duyurmuştuk. Bugün erken yaşta evliliklerin önlenmesi projesi üzerine konuşacaktık. Fakat elimizde olmayan sebeplerden dolayı bu konumuzu gelecek haftaya ertelemek zorunda kaldık. Bunu da duyurmuş olalım.
Kimse aşk kadar sert vurmuyor. Böyle düşünmeden severim. Yalnızlıkla Gözlerin derin.
Venedik ve Cannes'la birlikte sinema festivallerinin üç büyüklerini oluşturan Uluslararası Berlin Film Festivali Berlinale dün akşam başladı sevgili dinleyenlerimiz. Telefon hattımızda Almanya'dan Cem Dalaman var. Merhaba Cem.
Direkt merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Şimdi önümüzdeki 10 gün boyunca sinema dünyasının kalbinin atacağı festivalde elbette öğrenmek istiyoruz. Hangi filmler var ve hangi yıldızlar boy gösterecek?
Hangisinden başlayayım diye cevap vermek istiyorum.
Evet.
Dile kolay. 77 ülkeden toplam 434 film sinema severlerle buluşacak. 25 Şubat'a kadar sürecek festivalde. Festivali izleyen gazeteci sayısı 3700. Akredite olan gazeteci sayısı 3700 ve toplam 500 bine yakın sinema severin biletli ya da davetli olarak önümüzdeki günlerde Berlin'deki sinema salonlarını doldurması bekleniyor, filmleri izlemesi bekleniyor. Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödülleri için filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını yapan çok tanınmış bir isim. Hollywood'un belki de yaşayan efsanevi isimlerinden olarak tanımlayabileceğimiz Amerikalı oyuncu Meryl Streep jürinin başkanı ve bu onun başkanlığındaki jüriyi filmi, daha doğrusu festivali kazanan filmi 20 Şubat akşamı, önümüzdeki cumartesi, gelecek hafta cumartesi düzenleyecek, galada açıklayacak. O zamana kadar toplam 18 film yarışacak. Bunlar arasında Amerikan filmleri var. Almanya'dan, Fransa'dan, İran'dan, Tunus'tan, Danimarka'dan, İngiltere'den çok sayıda kaliteli yapımlar yarışıyor bu yıl. Geleneksel olarak yarışma dışı olan açılış filmi dün akşam Berlinale'nin startı oldu. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hail Caesar adlı film. Joel ve Ethan Coen kardeşlerin eseri. Onun da kadrosu çok genişti. Demin de belirttiğim gibi George Brolin, George Clooney, Scarlett Johansson, Frances McDormand, Tilda Swinton, Ralph Fiennes ve daha birçok tanınmış oyuncu hem filmde rol alıyorlardı ve bunların hemen hemen hepsi Berlinale'nin açılışına geldiler. Festivalin heyecanla beklenen, şimdiden favori gösterilen filmlerinden biri, başrollerini Colin Firth ve Jude Law'un aldığı ve Nicole Kidman'ın da oynadığı Genius filmi. Altın Ayı için yarışacak filmler arasında Filipinli Love Diaz'ın filmi çok merakla bekleniyor. İranlı Mani Haji'nin filmi var ve daha önce Berlinale'yi kazanan Boşnak Resul Danis Tanovic'in filmi var. Bu önümüzdeki 10 günlük sürede izleyeceğimiz yarışmalı bölümde seyredilebilecek filmlerden bazıları Dilek.
Evet. Peki Cem, şimdi Berlinale geçmiş yıllarda şunu biliyoruz ki Türk sinemasının çok yoğun bir biçimde temsil edildiği bir festivaldi. Bu yıl durum nasıl? Yani hangi filmler sinema severlerle buluşacak?
Bu yıl Altın Ayı yarışında Türkiye'den film yok ama Türk sinemasından yine de yeni ve iddialı eserler olacak. Bunlardan biri festivalin popüler yan programı olan Panorama Special seçkisine alınan Asıl Özge imzalı Ansızın. İlk filmi Köprüdekiler ile Türkiye'deki festivallerde büyük ödüller kazanan Özge, şiddeti önceden kestirilemeyen tesadüfi bir olayın insanı kendi zayıflıkları ve korkularıyla karşı karşıya bırakma sonucunda hayatını ve içinde bulunduğu çevreyi sorgulamasını konu alan bir film. Daha gösterilmedi. İlk gösterimi yarın akşam olacak. Forum bölümünde festivalin Ahu Öztürk'ün Toz Bezi adlı filmi var. İki gündelikçi kadının İstanbul'daki hayat mücadelesini anlatıyor. Festivalin çocuk ve gençlik filmlerinin gösterildiği Generation Key Plus bölümünde Kristal Ayı için yarışacak. Bu çok değerli bir ödül Berlinale'de. Bir film, Ümit Körek'in yönettiği Mavi Bisiklet. Mavi Bisiklet bir çocuğun büyüklerin dünyasında karşılaştığı adaletsizliklere kendince çözüm arayışını naif bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor. Gene bu bölümde Generation Key Plus bölümünde bir diğer Türk film ise belgesel bir film Genç Pehlivanlar. Yönetmen Mete Gümürhan'ın ailelerinden ayrılıp Amasya'daki yatılı güreş eğitim merkezine yerleşen ve bir gün güreş dalında dünya şampiyonu olmayı hedefleyen çocukların hikayesini işlediği bir film. Bu filmler önümüzdeki günlerde demin de belirttiğim gibi Berlin'e gelen 3700 gazeteci ve on binlerce, yüz binlerce sinema severlerle bir araya buluşacak Dilek.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Cem. Kolay gelsin. Yine güzel sanat haberlerini almaya devam edeceğiz senden. Sağ ol.
Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Almanya'dan Cem Dalaman telefon hattımızdaydı.
Bugün dağların dumanı
Dinleyenlerimiz, bu yıl Brüksel'deki Başkonsolosluğumuzun 50. kuruluş yıl dönümü ve telefon attığımızda Brüksel Başkonsolosu Ali Barış Ulusoy var. Sayın Ulusoy, merhaba efendim.
İyi günler diliyorum efendim. Brüksel'den selam ve saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Brüksel'deki Başkonsolosluğumuzun 50. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Tabii ki yaptığınız çalışmalardan da söz etmenizi isteyeceğiz ama ne gibi etkinlikleriniz var? Nasıl kutluyorsunuz bu yıl?
Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Tabii az başta da belirtmiş olduğunuz üzere bu sene 2016 yılı başkonsolosluğumuz açısından özel bir sene. Çünkü 1966'nın başında resmen kurulan başkonsolosluğumuz bu yıl tahmin edeceğiniz üzere tam 50. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu çerçevede bu anlamlı yıl dönümünü hem buradaki vatandaşlarımızla birlikte kutlayabilmek adına geçtiğimiz hafta başlayan ve önümüzdeki Temmuz ayına kadar sürdürmeyi planladığımız bir kutlama programı öngörüyoruz. Geçtiğimiz hafta 3 Şubat günü buradan yoğun katılımla, vatandaşlarımızın da yoğun ilgisiyle geniş ölçekli bir kutlama resepsiyonu yaptık. Ve orada o resepsiyon içerisinde özellikle eski çalışanlarımızın, eski misyon şeflerimizin mesajlarına da yer verdiğimiz küçük bir anma törenine de yer verdik. Bundan sonra da önümüzdeki aylarda her ay bir kültür sanat etkinliği olacak şekilde yine vatandaşlarımızla bu anlamlı yıl dönümü kutlamaya devam edeceğiz.
Evet, biz de tabii hem çalışanları hem orada bulunan vatandaşlarımızı bu anlamda kutluyoruz diyelim. Hemen şuna geçelim. Şimdi Belçika'daki vatandaşlarımıza ilişkin değerlendirmelerinizi almak istiyoruz. Ayrıca Başkonsolosluğun çalışmalarına ilişkin de ne gibi çalışmalar var, bunları bizlerle paylaşın istiyoruz.
Tabii ki, memnuniyetle. Belçika'da tahminen 230 bin civarında vatandaşımız yaşıyor. Tabii tam sayı bilmemiz oldukça zor çünkü burada yaşayan Türk vatandaşlarının önemli bölümü aynı zamanda çifte vatandaş. Yani Belçika vatandaşlığını da taşıyorlar. Dolayısıyla özellikle Belçika makamlarından da bu konuda bizim elimizi net bir şekilde güçlendirecek rakamlar almak zor. Ancak biz kendi kayıtlarımızda, başkonsolosluklardaki kayıtlara baktığımızda en azından kendi Brüksel Başkonsolosluğumuz adına yaklaşık 125 bin civarında kayıtlı vatandaşımıza konsolosluk hizmeti sunmakta olduğumuzu söyleyebilirim. Belçika'daki iki başkonsolosluktan biriyiz. Belçika'nın coğrafi büyüklüğünün sınırlı olması itibariyle iki tane başkonsoloslukla, biri Brüksel'de diğeri Anvers olmak üzere buradaki Belçika'da yaşayan Türk toplumuna hizmet verme şansımız olabiliyor. Biz az önce belirttiğimiz üzere yaklaşık 50 yıldır buradaki vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Esasen başkonsolosluğumuzun kuruluşta tam da 1964 yılında Belçika ve Türkiye hükümetleri arasında imzalanan ikili iş gücü anlaşmasının ertesine denk düşüyor ve o 1964 yılında başlayan Belçika'ya yoğun bir şekilde başlayan Türk iş gücü göçü sonucunda tabii Brüksel'de de ilave bir başkonsolosluk kurulması ihtiyacı hastalıyor. Bugün geldiğimiz noktada az önce belirttiğimiz üzere yaklaşık 125 bin vatandaşımıza yılda yaklaşık 20 bin konsolosluk işlemi hizmeti götürmekteyiz. Bu tabii zaman içerisinde oldukça büyüyen bir rakam. Artık malumunuz tabii son dönemlerde sadece burası için değil, tüm başkonsolosluklarımızda önemli bir misyonu aynı zamanda Türkiye'de yapılan yerel seçimler dışındaki tüm seçimlerde açılan sandıklara ev sahipliği yapmak. Bu çerçevede de bizim de bir diğer başkonsolosluklarımız gibi 3 tane seçim tecrübemiz şimdiden oldu.
Evet, bu çok önemli bir şey. Peki Brüksel Başkonsolosluğumuz Kasım 2015'ten bu yana randevu sistemiyle hizmet veriyor. Nedir randevu sistemi? Yani çok önemli elbette randevu sisteminin hani açılımını belki anlatacak değiliz ama nasıl bir çalışma içerisindesiniz? Vatandaşlarımız oraya müracaat ettiklerinde hangi konu üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz ve ne için randevu alıyor vatandaşlarımız?
Tabii esasen randevu sisteminin temel amacı vatandaşlarımıza götürülen hizmetin kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın konsolosluklarda geçirdikleri bekleme sürelerini asgariye indirmek. Bu esasen merkezi bir sistem. Dışişleri Bakanlığımızın oluşturduğu ve peyderpey birçok başkonsolosluklarımızda bizi dahil olmak üzere uygulanmaya konulan bir sistem. Esasen Belçika'da bu adımı ilk Anvers Başkonsolosluğumuz attı. Hemen akabinde biz de Brüksel Başkonsolosluğu olarak randevu sisteme geçtik ve şu anda Belçika'da yaşayan tüm Türk vatandaşlarına ilk konsolosluk hizmetleri randevu sistemi üzerinden veriliyor. Peki dediğiniz gibi bu randevu sistemi nedir? Randevu sistemi esasen başkonsolosluklarda sunulan hizmetlerin bir randevu temelinde verilmesi. Yani vatandaşlarımız başkonsolosluklara gelmeden önce bir internet sitesi üzerinden, ki randevu sistemi internet üzerinden çalışıyor, konsolosluk.gov.tr adresine kayıtlı internet sitesi üzerinden orada kendilerine sorulan gerekli bilgileri girmek suretiyle istedikleri gün, istedikleri saatte randevularını alarak başkonsolosluklarımıza müracaat edebiliyorlar. Ve böylece biz Brüksel Başkonsolosluğu olarak bunu geçtiğimiz Kasım ayından bu yana uygulamaktayız. Yaklaşık şu anda 4. ayımızın içerisindeyiz. Ve aldığımız geri bildirim, olumlu reaksiyon açıkçası bizi çok mutlu ediyor. Çünkü artık vatandaşlarımızın çoğunun bu sistemi kanıksadığını, alıştığını ve bize randevu alarak geldiğini memnuniyetle görüyoruz. Bu sistemden haberi olmayan veya randevusuz şekilde gelen vatandaşlarımız hakikaten artık tek tük, çok nadir. Onlara da zaten biz geldiklerine gerekli kolaylığı, bilgilendirmeyi de sağlıyoruz. Artık vatandaşlarımız internet sitesi, yani konsolosluk.gov.tr adresindeki internet sitesi üzerinden aldıkları e-randevularla, yani elektronik randevularla başkonsolosluklarımıza geliyorlar. Hangi gün, hangi saatte işlemlerini yaptıracaklarını biliyorlar. Dolayısıyla çok fazla beklemeden kaliteli bir şekilde hizmetlerini alıp başkonsolosluğumuzdan görebildiğimiz kadarıyla büyük ölçüde memnun ayrılıyorlar.
Evet, o zaman çok büyük bir avantajı var vatandaşlarımızın bu konuda. Böyle bir sisteme geçilmesi gerçekten önemli. Hangi konularda genellikle vatandaşlarımız size müracaat ederler? Bu her konuda da geçerli midir randevu sistemi?
Evet, dediğiniz gibi burada önemli bir ayrım da yaptık. Çünkü bazı işlemler tabii biz çok çeşitli, her başkonsolosluk gibi çok çeşitli konsolosluk hizmetleri sunuyoruz. Askerlikten tutun noterlik işlemlerine, nüfus vatandaşlık işlemlerinden yabancılar için vize vermeye kadar çok geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Ancak tabii vatandaşlarımızı vize dışındaki bölümler tabii ilgilendiriyor. Ancak biz şöyle bir ayrıma gittik başkonsolosluğumuzda. Daha önce de başkonsolosluğumuzda kurmuş olduğumuz bir ekspres gişemiz var. Bundan kastettiğimiz esasen konsolosluk harcı ödenmesini gerektirmeyen ve çok kısa sürede tamamlanabilen bir takım işlemleri vatandaşlarımızın diğer uzun işlemleri beklememesi için bu gişeye yönlendirmekteydik. Şimdi bu gişede verilen hizmetleri, yani geçici pasaport, adli sicil kaydı talebi, nüfus kayıt örneği talebi, pasaport teslimi, cenaze, tebligat teslimi, e-devlet şifresi alınması gibi harç tahsili gerektirmeyen işlemleri biz yine burada bu gişede ve randevusuz olarak vermeye devam ediyoruz. Ama arzu eden vatandaşlarımız olsa bu işlemler için de tabii randevu alabiliyorlar. Randevu alınmasını istediğimiz işlemler ise genellikle daha uzun süren ve konsolosluk harcı ödenmesini de gerektiren işlemler. Örneğin vekaletname gibi noterlik işlemleri, nüfus vatandaşlık işlemleri, askerlik işlemleri, bu tür işlemler için vatandaşlarımızdan önceden randevu olarak gelmelerini talep ediyoruz.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Tekrar 50. kuruluş yıl dönümünüzü de kutlamış olalım buradan.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de hem buradaki vatandaşım, senin de tabii şüphesiz çalışma arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum iyi dilekleriniz için.
Sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz. Telefon attığımızda evet. Brüksel Başkonsolosu Ali Barış Ulusoy bizlerle birlikteydi.
dünden kalanlar.
Stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Sayın Karabağ hoş geldiniz.
Merhabalar, merhaba Dilek Hanım.
Şimdi Türkiye'de kadınların katıldığı ilk genel seçimleri 8 Şubat 1935 yılında yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimleri diyebiliyoruz.
Evet, evet.
8 Şubat önemli bir tarih
evet,
aslında.
Evet, evet.
Bu seçimlerde 17 kadın milletvekili meclise girmeye hak
evet,
kazanmıştı.
Evet, evet, evet, evet.
8 Şubat Türk kadın hakları açısından da önemli bir tarih
evet,
olarak
evet,
diye düşünüyoruz
evet,
aslında.
Evet, evet.
Her bakımda.
Evet. Yani şu anki aslında siyasetteki kadının durumuna bakınca bunu konuşmak ve atlamamak gerektiğini düşündüğüm için açıkçası bu konuyu seçtim. Bu haftanın hani
evet,
başındaydı aslında ama gene de bir şekilde konuşulsun
elbette,
istedim
elbette,
bu konuyu.
Tabii ki
evet,
konuşmak lazım.
Şimdi tabii daha öncesinde zaten ulusal mücadelemizde, milli mücadelemizde ciddi bir çabası var kadınlarımızın. Bakılırsa ordumuza destek anlamında yaptıkları işgaller karşısındaki mitinglerle her türlü aslında bu milli mücadeleye destek veriyorlar. Daha öncesinde gene aynı şekilde Çanakkale Savaşı'nda ve bütün o ordumuzun ve halkımızın arka planında kadınların büyük bir emeği var. Bunu gören Atatürk zaten hani bu konuya ciddi manada bir önem veriyor ve bir takım girişimlerde bulunuyor. Aşama aşama hani 1935 tabii ki bu seçim noktası ama arka planında hani belediye seçimleriyle, muhtarlık seçimleriyle, daha sonrasında bu kanunun çıkmasıyla, milletvekili seçme seçilme kanunun çıkmasıyla, en sonunda da meclise
evet,
girişleriyle birlikte bu süreç böyle bu şekilde devam edip geliyor. Tabii hani aslına bakarsanız 17 milletvekili, kadın milletvekili ve daha sonrasında 1936'da yapılan ara seçimlerle bu sayı 18'e yükseliyor. Mecliste temsil açısından ciddi manada büyük bir rakam, önemli bir rakam ve ilk mecliste böyle bir ilk defa seçim yapıldığı ve kadınların katıldığı bir anda böyle bir temsil sürecinin olması da daha sonraki süreçlerde hiç yakalanamamış olduğu için bu oran
evet,
çok önemli. Hani aslında önümüzde çok iyi bir örnek var ki pek çok Avrupa ülkesi bu hakları çok sonrasında elde etmiş olmakla birlikte biz bunun kıymetini ne kadar bilebildik kadınlar olarak ve ne kadar temsil edilebiliyoruz, kendimizi ne kadar ifade edebiliyoruz. Çünkü bir anlamda biraz da hani daha çok siyaset erkek işidir gibi bir algı da var Türk kadınında. Daha bir kendini çekiyor. Partilerin bir kısmı daha çok göstermelik olarak aday gösteriyorlar. Seçimlere girildiğinde ise hani sıralama olarak bakıldığında 7-8. Sıralarda falan koyuyorlar. Ve dolayısıyla seçilme noktasında çok da iyi temsil edildiğimizi görmüyoruz bu anlamda. Son yapılan seçimlere kadar de aynı durum devam ediyor. Yani 500 milletvekilinde 50 milletvekili gibi aşağı yukarı hani bir orandan bahsediyoruz. Bu çok aslına bakarsanız bizim gibi çağdaş diyebileceğimiz bir ülke için düşük bir oran. Daha fazla temsil edilmemiz lazım. Ve bu anlamda da işte bu seçimler bize bir örnek olmalı. Ki baktığımız zaman şöyle bir profile seçilen kadınlar 17 kadının çoğunluğu hani bir iki kişi hariç işte Satı Çıpan gibi bir iki kişi hariç yüksek öğrenim görmüş. Sorbonne'da öğrenim görmüş, Darülfünun'da öğrenim görmüş. Önemli okullardan mezun olmuş. Neredeyse işte dil bilen, iki dil bilen hatta bazıları yüksek öğrenimli, eğitimli insanlar, meslek sahibi insanlar. Ve hani şeylere bakıldığında, meclis kayıtlarına bakıldığında en fazla oturumları takip eden, düzenli olarak bütün oturumlara katılan, görüş bildirmeye çalışan, kendi alanlarında bu sürece katkıda bulunmaya çalışan kişiler. Yani aktif de aslında rol almışlar. Evet. Hani daha suskunmuş gibi, çok fazla soru sormamış gibi görünüyorlar. Belki böyle bir izlenim
ama
var
hani
ama
biz konuşmadığımız içindir belki hani dillendirmediğimiz için de.
Ya hem öyle hem de hani muhalefetsiz bir dönem.
Evet.
Hani tek
tabii,
partili dönem.
Tabii,
dolayısıyla
muhalefet,
hani öyle olması
tabii,
da gayet normal.
Doğru.
Ama bir taraftan da bakarsanız aslında yapabilecekleri kadar yapmaya çalışmışlar. Ellerinden geldiğince katkıda bulunmaya çalışmışlar. Tabii yani hani bu anlamda bakarsanız mesela orada şunu en azından okumak isterim. Erzurum Milletvekili Nakiye Elgün'ün bir konuşması var mesela. Seçilme sürecinden sonraki teşekkürlerini de dile getiren Başbakanımız General İsmet İnönü'ye beyanı itimat eden arkadaşlar arasında bizim de bulunmamız ve bulunma onurunu bize vermiş olmanız itibariyle duyduğumuz heyecanı ifade için buraya gelmiş bulunuyorum. Bugüne kadar Türk bütün olarak her sahada yan yana el ele çalışmıştı. Fakat bugüne kadar Türk milletinin en yüksek, en onurlu bir mevkii olan burada, yani mecliste ilk defa yer almış bir kadın saylav milletvekili olmak itibariyle bunu verenlere karşı duyduğumuz hazzı ifade ederken yine bu büyük onurun içinde Türk hükümetine itimat beyan eden arkadaşlar arasında bulunmak şerefinin bize verilmiş bulunmasından dolayı duyduğumuz sevinci ifade etmeye çalışırken belki söz dahi bulamıyorum diyor. Yani ne kadar önem verdiklerini, bu önemi de işte dediğim gibi meclise devamlarıyla, oturumlara katılmalarıyla, kendi alanlarında hizmet vermeleriyle, hatta bir kısmı hem mesleklerini devam ettirmişlerdir hem milletvekilliği için gereken çalışmaları yapmaya çalışmışlardır. Özellikle de baktığımız zaman mesela çocuklarla ilgili, sağlıkla ilgili, kadınların haklarına yönelik, kadınların durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları öncelediklerini ve o tür çalışmalar yaptıklarını görüyoruz.
O dönem
görüyoruz.
Yani milletvekili kadınlar halkla iç içe, değil mi?
Tabii,
kadınlarla
tabii,
iç içe birlikte.
Evet. Zaten Türk Kadınlar Birliği'ni daha öncesinde kurulmuştu. Evet. Orada bir takım çalışmalar vardı. Bu şekilde temsil edilmeleri gerektiğine ilişkin bir takım çalışmalar da yaptılar ama tabii hani bunun kanunen bir yasal dayanağı olmadığı için 1935'e kadar bu gerçekleşememişti. 1935'te yasal dayanakta olunca ve seçim anlamında da oy kullanan kadın sayısının da çok olduğunu görüyoruz mesela bu seçimlerde. Neden? Çünkü hakikaten bu hakkı elde etmenin verdiği heyecanla pek çok kadın en azından aday olamasa bile bu şekilde iradesini göstermeye çalışmıştır. Evet, seçme ve seçilme hakkı, seçilme dışında seçmeye de çok katkıda bulunmuşlardır o dönemde. Yani gerçekten ciddi bir katkı görüyoruz. Şu anda o aynı heyecan ve bu farkındalık var mıdır? Onu sorgulamak lazım. Yani bugünkü durumu gerçekten sorgulamak lazım o anlamda baktığımızda. Hani mesela şöyle bir baktığımız zaman İtalya'da mesela 1948'de, Fransa'da 1944'te, Japonya'da 1950'de, İsviçre'de 1971'de seçme hakkı elde eden kadınlar. Seçme ve seçilme hakkı elde eden kadınlara baktığımızda biz bunu çok erken ne kadar sindirebildik? Yani çok erken elde edebildik de ne kadar kullanabiliyoruz, ne kadar sindirebildik, ne kadar bundan sonrasına yansıtacağız? Mesela hani düşünüyorum, ben çok da teşvik etmiyoruz kız çocuklarımızı bu anlamda. Hala mesela okuma yazma konusunda erkeklerden geride kadınlar Türkiye'de. Hala meslek edinme konusunda sadece seçme seçilme anlamında söylemiyorum. Hala çok erken evlendiriliyorlar. Hala okuldan uzakta tutuluyorlar. Hiç okula gönderilmeme durumunu zaten birçok kampanya ya da gerçekten engellemeye çalışıyor veya sosyal kuruluşlar. Ama hala ciddi manada sosyal anlamda kazandığımız, hani kanunen kazandığımız bu hakların sosyal yaşama ve eğitim yaşantısına çok fazla yansıtılamadığını görüyoruz maalesef. Hani umarım bu bir farkındalık oluşturur. Bu konuşmaları da hani inşallah dinleyenlerimizde de bir farkındalık oluşturur. Tabii ki yurt dışında da yurt içinde de hepimize düşen görev aslında. Bunu bir milli problem olarak görerek. Çünkü her zaman için Atatürk'ün söylediği bir şey var. Yani bir olmalı. Darül İlfan bir olmalı diyor. Yani mesela orada bütün bu sıkıntıların içerisinde, top seslerin arasında düzenlenen Maarif Kongresi'nde kadın ve erkekler ayrı oturtulur. Neden? Çünkü bir takım mebuslar bu konuda şikayetlerini dile getirirler. Yani zaten hani böyle bir eğitim kongresinin bu kadar savaş şartlarında yapılmasını eleştirdikleri gibi kadın erkeğin beraber katılmasını da, öğretmenlerin katılmasını da eleştirirler. Orada Mahzar Müfit'i şikayete giderler. Mahzar Müfit'e Atatürk kızar. Yani niçin böyle hareket ettiniz? Niçin böyle yaptınız diye şikayet eden mebuslar bir rahatlarlar. Atatürk de buna kızdı diye. Halbuki daha sonrasında Atatürk orada der ki yani bir daha ayrı ayrı oturtmayın. Neden böyle oturttunuz diye kızdığını ifade edince bu sefer olay ortaya çıkar. Yani bu kadar savaş şartlarının içinde bile kadın erkek eşitliğine, beraber olunması gerektiğine, aynen eğitim seferberliğine ne kadar önem verdiğini o şartlarda dahi göstermiştir ve bu tutumunu sürekli devam ettirmiştir. Yani iki kanatlı bir kuş gibi düşünelim. Kanadın bir tanesi olmadığında diye kuş uçamaz der. Yani iki yönlüdür bu iş. Kadın ve erkek birlikte yükselmelidir der. Bu anlamda baktığımızda bu seçme ve seçilme hakkı da böyle bir şey. Yani diğer birçok alanda hakkını elde ettiği gibi bu alanda da elde etmiştir. Ancak hani umarım ileride daha bilinçli bir şekilde, daha iyi bir şekilde kullanabiliriz bunu. Bütün partilerimize hani ayırt etmeksizin bu konuda ciddi bir çalışma, bir bilinç ümidiyle diyelim buradan.
Evet.
Diğer taraftan tabii hani televizyonların da bunlarla ilgili, radyonun da bunlarla ilgili belki daha farklı yayınlar da yapması gerekir. Çünkü gerçekten siyaset çok da kolay bir iş değil. Orası yani, erkek için de kolay değil, kadın için de kolay, tabii, kolay bir şey değil ama yapılabileceğini, hani zor meslek diye bir şey yok aslında. Hani onu insan zorlaştırıyor ya da kolaylaştırıyor. Ama bu bir hedef olarak hani nihayetinde eğitimini görmüş insanların, pek çok bilinçli insanın yapabileceği bir şeydir. Sonuçta herhangi bir meslek gibidir. Yani gönlünü verdiğinizde neden üstesinden gelemeyesiniz? Tabii bir teşvik olması adına örnekleri konuşturmak, konuk etmek.
Doğru.
Bu tür yayınlar yapmak gerekir diye düşünüyorum, evet, mümkün olduğu kadar kadın siyasetçi görmek.
Sadece tabii yurt içinde değil bu. Yurt dışında tabii, tabii, da çok önemli.
Doğru, doğru.
Değil mi? Yani
evet,
yurt dışında, evet, yaşayan, evet, vatandaşlarımız, kadınlarımız mutlaka, evet, gitsinler, oylarını kullansınlar.
Evet,
orada da,
evet, evet,
haklarını,
evet,
elde etsinler.
Evet, evet,
çünkü,
evet, evet,
bazı yerlerde seçme, hı-hı, hakkı,
hı-hı,
da var.
Hı-hı. Evet, yani katılmadığımız bir sürece yönelik, evet, eleştiride bulunma ya da onun sonuçlarıyla ilgili yorum yapma hakkımız yok. Yani katılacağız ki, içinde gerçekten aktif bir şekilde rol alacağız ki bununla ilgili bir şey dile getirdiğimizde dinlensin. Yani siz kendiniz bu hakkı kullanmıyorsanız kimse size al buyur bunu kullan demez. Yani biz sahip çıkacağız buna açıkçası.
Evet, var olan bir hak var.
Evet.
Elimizde, hı-hı, olan, hı-hı, bir hak var. Onu kullanmasını, evet, çok iyi bilmemiz,
kesinlikle,
gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani kadının seçme ve seçilme hakkını mutlaka kullanması gerekiyor. Evet. Bir insan olarak her,
aynen,
şeyden
öyle,
önce.
Aynen,
bir görev,
öyle,
olarak.
Yani birlik içerisinde yükselebilmek için. Çünkü sonuçta gene Kadınlar Birliği'nde yapılan, Türk Ocakları'nda yapılan bir konuşmada Süreyya Hanım'ın söylediği bir şey. Bu ülkede ilk ocak eğer kadın eliyle yakıldıysa bu vatanda, o zaman vatan ve kadın aynıdır. Vatanın yükselmesi için kadının yükselmesi gerekir der. Gerçekten de vatanın yükselmesi için, çünkü evlatları yetiştirenler kadınlar aslında büyük oranda. Yani ilk o çekirdekleri atan, belli bir yaşa kadar o çocuğun psikolojisini, sosyolojisini, hani her türlü maddi manevi yönlendiren kadınlar. O yüzden onların yetişmesi, onların eğitimli olması ve bu konuda da duyarlı olabilecek siyasetçi kadınların partilerde yer alması, milletvekilliğinde yer alması, bakanlıklarda rol alması gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Bu göreve böyle gönüllü olarak talep etmiş ve kazanmış bu hakkını bütün milletvekillerimize, bakanlarımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yani bir şekilde bizlere örnek oldukları için, gençlerimize örnek oldukları,
evet,
için cesaret isteyen bir iş Türkürkiye'de çünkü. Onlara da teşekkürlerimizi,
evet, yani,
iletiyoruz.
Sadece Türkiye'de, aslında dünyanın her bir yerinde kolay,
evet,
bir şey değil,
evet,
siyaset,
kolay bir şey
aslında.
Değil. Evet, evet.
Tabii biz şimdi şunu konuştuk Sayın Karabağ'la. Türkiye'de kadınların katıldığı ilk genel seçimleri konuştuk. 8 Şubat 1935 yılında yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimleridir,
evet,
dedik.
Evet, evet.
Ve biz bunu devam ettirmeliyiz diye de noktaladık bu konuyu,
evet,
ama 13 Şubat Dünya Radyo Günü yarın,
evet,
çok sevdiğimiz,
evet, evet,
radyomuzun
öyleymiş,
günü. Evet,
evet,
gerçekten,
evet,
öyle. Ben de 29 yılımı tamamlamış olacağım.
Wow, evet, sen maşallah,
radyoda,
gerçekten harika.
Radyoda,
harika,
radyoyu çok seviyorum.
Harika,
önce
harika,
radyo
çok
vardı,
güzel,
diyorum ben.
Doğru, gerçekten öyle. Hala da var.
Hala da var ve yani, bundan sonra da olacak.
Olacak, olacak. Yani o hani son anda ben de öğrendim. Dolayısıyla hani çok fazla zamanımız itibariyle,
evet,
de konuşamayacağız ama en azından şunları söylemek isterim. Yani 13 Şubat günü geçen sene işte UNESCO tarafından Dünya Radyo Günü olarak ilan edildi. Çünkü Birleşmiş Milletler Radyosu'nun 1946'da ilk defa bugün yayına başladığını görüyoruz. Dolayısıyla onların belirlediği bir tarih ama hepinizi bu anlamda kutluyorum, tebrik ediyorum. Bir taraftan da hani bütün bu teknolojik gelişmelere, günümüzdeki teknolojik gelişmelere rağmen radyo ne kadar önemli hakikaten. Çünkü ucuz bir kere, yani kurulumu bir televizyon veya diğer unsurlar gibi değil, daha ucuz, daha erişimi kolay.
Özellikle ve her yerde dinleyebilirsiniz.
Evet, her yerde dinleyebilirsiniz.
Küçücük bir alıcıyla, değil mi?
Özellikle bu teknolojinin çok gitmediği,
evet,
ama seslerini duyurmak isteyen insanların bulunduğu Afrika gibi, Asya gibi ülkelerde, kıtalarda çok ciddi manada radyoculuğun önem kazandığını görüyoruz. Çünkü onlar insan hakları, seslerini duyurma, demokrasi anlamında buna gerçekten ihtiyaçları var ve radyonun bunu çok desteklediğini de görüyoruz. Türkiye'de de bir dönem dönem kapandı edildiğini, ne kadar hani uğraşıldı o anlamda, yasal zeminler oluşturulana kadar, radyoculuk anlamında halkın ne kadar tepkisi oldu. Baktığımız zaman 10 kişiden 9'unun mesela internet aracılığıyla arabasında, evinde bir şekilde muhakkak hala radyo dinlediğini görüyoruz. Sanki hani hayatımızda pikniğe televizyon gidiyorsunuz, çok önemliymiş gibi görünüyor ama.
Pikniğe gidiyorsunuz. Evet. Küçücük bir ev radyonuz varsa, evet, düşünsenize. Evet. Evet. Orada dinleyebiliyorsunuz.
Aynen
yani
öyle.
Yani müziğiniz, evet, çalıyor, size seslenenler var radyodan.
Evet. Evet.
Bir dağ başında olsanız yanınıza ne alacaksınız? Evet. Radyo alacaksınız.
Aynen öyle. Aynen
hani interneti öyle alamazsınız, evet, bilgisayarı, televizyonu taşıyamazsınız ama evet, radyoyu, küçücük, evet, dünyayı
taşıyabilirsiniz. Çünkü hani neredeyse atmosfer şey uydularla doldu.
Doldu.
O yüzden frekans anlamında çok daha kolay, evet, yakalamak. Orta dalgası, kısa dalgası, uzun, evet, dalgası birçok versiyonu var. Dediğiniz gibi dolayısıyla radyoya ulaşmak daha hızlı, daha kolay, daha ucuz. Bu yüzden de hala radyo, radyo hala önemli. Bununla da ilgili olarak hani baktığımız zaman Atatürk'ün bir öngörüsü var. Onu dile getirmiştim. Tekrar onu okumak ve öyle belki sonlandırmak isterim. Çünkü
bir iki
hakikaten
daha var,
şeyi söylüyor. Sinema gelecekteki dünyanın bir dönüm noktasıdır. Şimdi bize basit gibi gelen eğlence olan radyo ve sinema bir çeyrek asra kalmadan yeryüzünün çehresini değiştirecektir. Japonya'daki kadın, Amerika'daki zenci, Eskimo'nun ne dediğini anlayacaktır. Tek ve birleşik bir dünyayı hazırlamak bakımından sinema ve radyonun keşfi yanında tarihte devirler açan matbaa, barut, Amerika'nın keşfi gibi olaylar oyuncak nispetinde kalacaktır. Yani çok ben duyduğum zaman çok etkilenmiştim.
Evet,
çünkü ne kadar büyük bir öngörü.
İleri bir görüş.
Çok ileri bir görüş.
Evet,
yani o dönemde daha emekleme dönemi bile diyemeyiz yani neredeyse radyoculuk için. Ama dünyadaki gelişmeleri takip ettiği için çok farkında ve bunun nereye gideceğinin de çok farkında. O yüzden gerçekten de birleşmiş bir dünya için, birlik için çok önemli bir misyon olduğunu düşünüyorum ben radyoculuğun. Birçok kişinin televizyondan duyuramadığı sesini radyodan, özellikle de bu podcast yayıncılıkla,
evet,
beraber, evet, ne kadar kolayca duyurabildiğini, sesini gördüğümüz için çok önemsiyorum. Dolayısıyla hani böyle bir radyo programı konusunda da gerçekten desteklediğiniz, davet ettiğiniz için de tekrar teşekkür ederim bu imkanları verdiğiniz için. O yüzden radyoculuk anlamında baktığımızda bu önemli rolünü fark etmiş olmak hasebiyle Türkiye'de de ciddi manada hani atılımlar yapılmış durumda. 1927'de belki ilk yayıncılık yapılıyor. 1964'ten sonra ciddi manada işte 7 ilde
1939
kuruluyor.
Dış yayıncılık.
Evet, dış yayıncılık.
Yani 1939'da, evet, İsmet İnönü'nün Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını hem Arapça,
evet,
hem Türkçe dünyaya ilan etmesiyle dış yayıncılık
dış
başlamıştır.
Yayıncılık
Türkiye'nin Sesi,
evet,
Radyosu belki isim olarak daha sonra isimlendirilmiştir ama,
evet,
dış yayıncılık böyle başlamıştır.
Evet.
1939'dur. Evet, 1927 radyo
evet, evet,
İstanbul'da,
hı-hı,
değil mi,
evet,
başlayan,
evet,
bir,
evet,
süreç.
Hani ne kadar aslına bakarsanız da meşakkatli bir süreçten geçiyor. Çünkü hani çalışmalar yapılıyor falan ama tabii darbeler, başka türden sıkıntılar, kanuni sıkıntılar, teknolojik sıkıntılar Türkiye'nin önünde bekleyen, yani birçok sıkıntılardan sonra bunlar gerçekleşiyor. Şu günkü geldiğiniz nokta tabii ki eminim hani baktığımızda en iyi durumudur ve hepinizin hani emekleri bunu daha da ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bir şekilde hani devlet tekelinde olmasından sonra o şeyin
özeller
kırılmasıyla, özellerin girmesiyle birlikte tabii çok daha çeşitlendi. Ses duyurma anlamında, demokrasi anlamında çok daha çeşitlendi ve çok daha renklendi radyoculuk dünyası ama TRT'nin yeri her zaman ayrı diye düşünüyorum ben.
Her zaman için şöyle söylenir. TRT aslında her türlü hem yayıncılık açısından,
evet,
çalışanlar açısından, TRT'yi aynı zamanda biliyorsunuz bir okul olarak da düşünürler ama,
evet,
radyo daha farklıdır. Radyoculuk,
hı-hı,
daha farklı bir okul,
hı-hı,
gibi,
hı-hı,
geliyor,
hı-hı,
bana. Çünkü,
hı-hı,
radyoda birçok programı, birçok aktarmak istediğiniz birçok konuyu sesinizle aktarırsınız.
Evet, evet, evet.
Ses,
evet,
renginizle ulaştırmaya çalışırsınız. Görüntü yoktur ama,
evet,
şimdi galiba biraz değişmeye başladı. Biliyorsunuz internet aracılığıyla,
evet, görüntülerde
görüntülerde radyonun içerisine girdi. Yani biz onu internette radyomuzu güzelce paylaşabiliyoruz dinleyicilerimizle, burada yapılan programları internet aracılığıyla, videolarla, kayıtlarla,
evet,
paylaşıyoruz.
Evet, evet, evet. O da güzel, o da güzel. Ama bunun vermiş olduğu, en azından benim kendi çocukluğumla paylaşabileceğim ve eminim pek çok kişinin de katılacağını düşündüğüm bir anı. Biz radyo tiyatrolarını dinlerdik.
Tabii.
Ve çok önemliydi o saatlerde. Çocuk hemen saati. Radyonun başında bulunurdu. Evet. Aynen öyle. Hayal gücümü çok geliştirmiştir. Çünkü o ses rengiyle beraber o kişileri, o olayların hepsini ben kafamda kurardım. O şansı bize verirdi radyo. Televizyonda artık o hayale yer yok.
Yok.
Her şeyi görüyorsunuz. Yani bu radyonun bence en güzel, en gizemli, en muhteşem tarafı diye düşünüyorum. Evet. Hayal gücüne oldukça güzel bir yer vermesi. Sizin o kafanızda gerçekleştirdiğiniz hiçbir şeye karışmaması.
Değil mi? Bir de şöyle bir şey var biliyorsunuz. Herkesin hayali farklı olur.
Evet, evet,
yani
evet,
bugün siz evet. bir programı dinlerken siz başka hayallere dalarsınız. Ben bir başka hayallere dalabilirim.
Evet,
yani
evet, evet.
aslında
radyo, zenginleştiriyor insanı.
Değil mi? Zenginleştiriyor. Evet. Çeşit çeşit düşünsenize evet, insanların evet, hafızasında evet. ve beyninde
Kesinlikle.
Oluşan o güzellikler, farklı
evet.
farklı evet. hayaller, evet. düşünceler. Evet,
radyo yani bir şeyler bir somutlaştıkça o hayal bölümü mi? Biraz daha evet. zayıflıyor. Evet. O yüzden radyonun bunu desteklemesini, radyonun buna devam etmesini hep isterim. Benim aklıma radyo deyince hep bu hayal gücü, hayal dünyası geliyor çünkü. Umarım o radyo tiyatroları hala devam ediyor. Benimle aynı düşünceyi paylaşıyordur izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de.
Evet, aslında dinleyicilerimiz de sağ olsunlar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Bizleri hiç yalnız bırakmazlar bu konuda. Biz de onları yalnız bırakmayız. Hı hı. Yüksek ihtimalle böyle sizin söylediğiniz gibi radyo tiyatroları olsun, programlar evet. olsun mutlaka dinliyorlardır. Ve dinlemelerini de tavsiye ediyoruz ayrıca.
Aynen.
Çocuklara radyo dinlemelerini
evet,
öğretsinler.
Evet, evet. evet. Yani bu bir kültür çünkü. Evet. Bu bir kültür ve bence aileden modelleyerek geçiyor. Evet, internet, tabletler, her şey çok ilerledi, genişledi ama... Bence bu bir başka tat. Bu bir başka,
bir başka
güzellik.
Hayal.
Evet. Kitap evet. çıktı ama hala gerçek kitabın o kokusunu, o dokunmayı yerine alamaz.
Evet,
bu da öyle diye düşünüyorum.
Ben bir türlü vazgeçemiyorum
evet,
o kitapları.
Bu da öyle diye düşünüyorum. Bu da bir kültür. Bunu da modellemek, göstermek, örnek evet. olmak lazım.
Çok teşekkür
ben ediyoruz. Ben teşekkür
efendim.
Ediyorum. Yani çok sağ olun.
Sağ
fırsat verdiğiniz için.
Teşekkür
çok
ederiz.
Teşekkür ederim. Tekrar tebrik ediyorum herkesi.
Evet.
Dünya Radyo Günü'nüzü kutluyorum.
Olsun. Teşekkür ederiz. Stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Gülün Karabağ bizlerle birlikteydi. Pazartesi günü bizler yine burada olacağız. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.